Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz sevgili deneyiciler. Biraz eğitimden konuşacağız. Aslına bakarsanız eğitim özelinde ailelerin çocuklarının eğitimine verdiği önemi de konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Şimdilerde buradan belki geçebileceğimiz başka bir konu. Şimdilerde çocuk merkezli bir hayat var. Herkes her şeyi çocuğuna özel, çocuğuna göre kararlaştırıyor. İşte evinizi, arabanızı bile neredeyse çocuğunuza göre alıyorsunuz. Onun istediği gibi olmaya çalışıyorsunuz. Acaba eskiden de böyle miydi? Bunu soracağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar.
Elbette yani çocuk ailenin neşesi, evin sevinç kaynağı, insanların belki de hayat gayesi. Pek çok insan hayata, dünyaya geliyor, kendini yetiştiriyor, bir meslek sahibi oluyor, bir servet sahibi oluyor. Ama insanların belki en büyük eseri ve en büyük emeli bir evlat sahibi olmak. Bu evladı yetiştirerek kendi ismini bir manada ölümsüzleştirmek. Bu mümkün değil diye mecazen söylüyorum. Hı hı. Böylece evlat umumiyetle kendisinden sonraya kalacağı için, onun da evlatları olacağı için, böylece bir insanın namı, en azından emekleri, nesiller boyu intikal eder. Ve insan öldükten sonra elbette ki ruh serbest kalır. Eğer bu dünyayı daha iyi bir hayat yaşamışsa, ahirette serbest bırakılır ve önceki yaşadığı yerleri gezer. Çoluk çocuğunun, torunlarının, hatta torunlarının torunlarının yaptıklarını bile görür. Ruh zevk alır. Bu emelle öteden beri insanlar evlat terbiyesine, evlat yetiştirmeye ehemmiyet vermişler. Tabii zamana göre, zemine göre bu terbiyenin, bu evlada verilen ehemmiyetin mahiyeti değişiyor. Hı hı. Eskiler evlatları bir kere Allah emaneti olarak görüyorlar ve öncelikle ona lazım gelen dini ve ahlaki terbiyeyi veriyorlar. Evlatlara verilmesi en öncelikli olan terbiyeyi böyle görüyorlardı. Onun için çocuk şöyle biraz aklı kestiği zaman hemen Kur'an-ı Kerim öğretirler, zaruri dini bilgileri verirler ve ondan sonra bir yandan onu hayata hazırlarlarken, yani bir meslek kazandırırlarken, bu ister tahsil ister bir sanat olsun, bir yandan da yine dini terbiyesini ihmal etmezlerdi. Çocuk dini terbiyesini önce ailesinden ve sonra mektepte alırken, bir yandan da ahlaki terbiyesiyle meşgul olurdu ailesi. Çocuğun ilk mektebi ailesidir malum. İlk terbiyesini oturma, kalkma, konuşma, insanlarla muaşeret, onları da ailesinden görür ve öğrenir. Ondan sonra mektepte ve çevrede kazandıkları gelir. İnsanın karakterine tesir eden amillerin çok azı aileden geliyor, çoğu çevreden geliyor. Bu aileden gelenler az ama daha kalıcıdır. Çevreden gelenler çoktur ama daha geçici, daha muhakkak, daha hafiftir. Onun için bir insanın mizacından sonra en mühim tesir ailededir. Yani iş ailede bitiyor. Aile çocuğunu yetiştirmemişse artık ne mektebin ne çevrenin o çocuğa çok fazla bir faydası olmuyor. Ancak bazı belki terbiye müesseseleri, mesela saray gibi, eskiden tekkeler gibi. Şimdi zaten onlar da yok. Şimdi zaten insanların terbiye şeysi de değişti. İnsanlar çocukları dünyaya getirdiği zaman belki yine aynı emellerle getiriyorlar. Çocuğu yetiştireyim, ismimi ölümsüzleştireyim, hatta yaşlandığım zaman da bana baksın, en azından meşgul olsun diyor ama çocuklara lazım gelen dini, milli, ahlaki terbiye veriliyor mu? Burası doğrusu münakaşa götürür. Pek çok aile göz bebeği çocuklarına doğumundan itibaren belki dünyevi çok ihtimam gösteriyor. Onu işte en iyi kreşlere veriyor, en iyi anaokullarına veriyor. Bir dediğini iki etmiyor. İşte çocuk odaları, kılık, kıyafet. Hele hele bir de kendisi çocukluğunda bir takım maddi sıkıntılar çekmişse, aman çocuğum bunu yaşamasın diye daha bir egzajere ederek, mübalağa ederek bunları yapıyor. Ama bakıyorsunuz aynı hassasiyeti diğer işlerde göstermiyor. Bazı ahbaplarım bana diyor, ya bizim çocuk bir türlü Kur'an-ı Kerim öğrenemedi. Diyorum, sizin çocuğunuz İngilizce kursuna gönderdiniz, ehliyet kursuna, bilgisayar kursuna, bilumun kurslara gönderdiniz, en iyi kreşler, en iyi anaokulları, en iyi mektepleri denediniz, iş imtihanlarıydı, şuydu buydu diye kurslara gönderdiniz, hocalardan ders aldınız. Hiç ehli bir Kur'an-ı Kerim hocasıyla anlaşıp da al sana şu kadar para, benim çocuğuma Kur'an-ı Kerim öğret dediniz mi, demediniz? İstediniz ki rastgele çocuk sağdan soldan Kur'an-ı Kerim öğrensin. Bu kadar oluyor işte. Bu kadar oluyor. İnsanların ehemmiyet dereceleri zamana ve zemine göre değiştiğini buradan anlıyorsunuz. Yani eskilerin 4 yaşında çocukları Kur'an-ı Kerim okutup hatim ettiriyor, ondan sonra ilk mektebe gönderiyorken, şimdi kocaman liseyi bitirmiş, üniversiteye gelmiş bir çocuk Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Ha, diyeceksiniz herkes Kur'an-ı Kerim okumayı bilmek mecburiyetinde mi? İddialı olanlardan bahsediyorum ben. Yani dindarlık, en azından bir dine mensubiyet iddiasında olanlardan bahsediyorum.
Böyle bir hassasiyet, bir farkındalığı olanlara
söylüyoruz. Olanlardan söylüyor. Yoksa herkes yapacak. Elbette ki değil. Ama şurası herkes için aynıdır. Cemiyet içinde yaşayan çocuğun cemiyette asgari kabul görmüş terbiye ve adab-ı maşeret kaidelerine uyması lazım. Çocuk bunu ailesinden görecek. Şimdi çocuk eğer bunu ailesinden görmemişse bunu nereden öğrenecek? Mektepler biliyorsunuz her ne kadar adı milli eğitimse de terbiye namına hiçbir şey vermez. Tam tersine çocuk burada ailesinden aldığı terbiyeyi de kaybeder.
Bozar.
Bozar evet. Evet. Mektepler zaten bizde bunun için dizayn edilmiştir maalesef. Biz bunlara sömürge marif sistemi diyoruz. Sömürgelerde yetişen insanların o cemiyeti sürükleyecek, o cemiyeti lider olabilecek insanlar olmaması. Ancak iyi matematik, mühendislik, tıp gibi şeyleri
özellikle,
öğrenerek...
Özellikle mühendisliğe, matematiğe yönlendiriyorlar. İşte, sosyal tarafa niye hiç yönlendirmiyor?
Emperyalist global sermayeye hizmet etsin diye. Çünkü sosyal yöne sevk ettiğiniz zaman çocuk düşünür, mazesine eğilir, kültürüne eğilir, dinine eğilir. O zaman o cemiyeti sürükler. Bu, o zaman global sermayenin istediği olmaz.
Ve bu alanda mesela biraz fikir yürütenler, biraz bir şey yapmaya çalışanlar da... genel seviyenin altında para kazanırlar. Yani bunu göze alarak bu işe girmesi gerekir evet. Bu çocukların.
Çok çok idealist olması lazımdır veya iyi zengin bir aileden gelmesi lazımdır. Zaten Türkiye gibi memleketlerde sosyal branşlarla uğraşan çok azdır. Mesela çok esaslı bir sosyoloğumuz yoktur. Çok esaslı bir psikoloğumuz yoktur. Böyle namlı dünya çapında. Çok nadirdir yani isim saydesiz. Tarihçimiz çoktur ama tarihimizi doğru dürüst anlayan ve bunu dünyaya tanıtan tarihçimiz çok azdır. Din adamı çok yetişiyor ama en basit bir meseleyi bile bazen çözecek adamı bulmakta zorluk çekiyoruz. Ama işte fende, matematikte onlarda da çok iyi değiliz ama hiç değilse günlük hayatı idare edecek kadar iyiyiz. İşte bu global sermayenin işidir. Bu bir komplo değil. Dinleyeceğimizi öyle görmesinler. Yani ben öyle birisi değilim zaten. Programlarımı ve kitaplarımı okuyanlar bilirler ama hakikatte budur. Dünyayı global sermaye idare ediyor. Global sermaye ise doktor lazımdır, mühendis lazımdır.
Aslında bu büyük büyük isimler, büyük büyük meslekler evet. Global sermayenin bant evet. Başında çalışan işçileridir.
Evet, yani yüksek maaş alan beyaz yakalı işçilerdir. Bugün bakın Amerika'ya, bakın Avrupa'ya. Dünyanın her tarafından bilhassa eski Amerika ve Avrupa müstemlekelerinden mühendisler, doktorlar orada iyi para alarak yaşarlar. Siz de vay be adamı ne güzel İngiltere, ne güzel Fransa, ne güzel Amerika. Bak bir Hindistanlıyı, bir Afrikalıyı, bir Malezyalıyı, bir Arabı getirmiş. Burada yükselmiş, arabası var, evi var, eşi var. Umumiyetle eşi yabancıdır. Çocukları kendi babaların dilini bile bilmezler ama siz o çocuğu Hintli Arap olduğuna bakarak hayran olursunuz. Halbuki onun Müslümanlıkla bile alakası kalmamıştır. Londra'ya belediye başkanı olmuş bir Hintli. Bakalım onun Müslümanlıkla Hint kültürü alakası var mı? Hintli olmaktan başka bir şeysi yok. Çoğunlukla belki de öyle değil. Yani kasıt söylemiyorum. Olabilir.
Çoğunlukla da zaten bu kültürü giyim kuşam ve yemekte arıyoruz. Onun dışındaki ritüellerde aramıyoruz.
Tabii.
Genelde
zaten,
büyük toplumlarda.
Zaten öyle. Onun için yani her zaman ben gençlere de onu söylemişimdir. Sosyal branşlar. Bakın Amerika'ya gidin. Amerika'nın bütün tıp merkezlerinde. NASA'ya varıncaya kadar mühendislik merkezlerinde hep üçüncü dünya ülkelerinin gençleri çalışırlar. Hintliler bilhassa. Biliyorsun Hintliler bu yazılımda çok ileridir. Zenciler. Şaşarsınız. Hatta Araplar. Ve siz bunlara hayran olursunuz. Ne güzel dersiniz fırsat eşitliği var. Fakat kütüphanelerde tarih, coğrafya, sosyoloji, edebiyat, din bu mevzularda siyaset biliminde çalışanlar hep Amerikalılardır. Ve onlar iyi para alırlar, desteklenirler ve onların istikbali açıktır. Sosyal branşlar oralarda itibar görür. İngiltere'de de böyledir ekseriya, Rusya'da da böyledir. Ama bizim
Türkiye'de
gibi üçüncü dünya ülkelerinde
mı?
Hayır olmaz. Çünkü Türkiye üçüncü dünya ülkesi olmayı kabullenmiş bir memlekettir. Yani biz asla 1914'te olduğu gibi dünyanın belki Amerika kadar olamayız ama dünya politikasını yön veren bir devlet olalım. Bunun için bu dünya politikasına yer vermek için evet milli gelir lazım. Evet güçlü bir ordu lazım. Evet istikrarlı bir siyaset lazım ama aynı zamanda entelektüel bir kitle lazım. Türkiye maalesef bu entelektüel kitleden mahrumdur. Bizde hep ideolojik çatışmalar olduğu için entelektüel kitle de bu ideolojik çatışmaların arasında her cümercin arasında eriyip gitmiştir ve gitmektedir. Onun için böyle bir problem var. İşte eskilerin ama ehemmiyet verdiği belki bu kadar idealist olamazlar. Bundan 100 sene 200 sene öncesi için bunu düşündüklerini iddia etmek belki çok abes ve absürt olur ama en azından eskilerin şunu biliyoruz. Hayat tarzı ne olursa olsun çocuklarının ciddi bir dini ve milli şuurla yetişmesini ister. Bunu bir emniyet sübabı olarak görür. Bilir ki bu çocuğun mutlu olması, hayatta kalması, cemiyetine faydalı olması ve en nihayet biraz belki menfaat ama pragmatik ama ailesine faydalı olması da böyledir. Yani dini ve milli şuuru olmayan bir insanın ailesine faydalı olması çok zordur. Çok zordur. Ve dolayısıyla anne babasına faydalı olması çok zordur. Onun için anne babanın en büyük yatırımı evlatlarıdır. Evladuna, ekbaduna. Hazreti Peygamber'in sözüdür. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Bir insan ciğersiz yaşayamaz. Nefes alma, hayatiyet uzvudur. Kimse ciğerlere bakmaz. Herkes kalbe bakar ama Yani ciğerler de en az kalp kadar. İki ciğerde.
O çalışmazsa kalp...
Hiçbir kıymeti yok.
Nefes alamazsın.
Kalbe zaten hayatiyet veren akciğerdir. Karaciğer ise bütün bedenin sigortasıdır. Evladına, ekbadına. Hatta Mekke Efendi merhum dermiş ki Kadıköy müftüsü... Sigaruhum umerauna, kibaruhum adauna. Küçükleri amirlerimizdir, büyükleri ise düşmanlarımızdır. Malum çocuklar küçükken her istediğini yaptırmak ister. Çünkü çocuk fazla da anlamaz. Hele şimdi anne babalar da çocuklarının yorulduğu yere han yapmak istiyorlar. Çünkü çocukların pek çok ihtiyaçlarına anne baba cevap veremiyor çalıştıkları için. Mesela geçenlerde ben bir video seyrettim. Meşhur biriyle yemek yemek isteseniz kiminle yemek yersiniz? Büyüklere soruyor, yaşlılara, karı koca. Herkes işte meşhur artistleri, politikacıları, bilim adamlarını, Arsene Mendele'ye kadar söylüyorlar. Sonra çocuklara soruyorlar. Çocuklar hep anne babalarıyla yemek yemek istiyor. Ben çok mütehassıs oldum. Belki bu bir kurguydu, spekülasyondu ama yani gerçeklik
ama
payı da vardır.
Evet, bence
yani,
de.
Babasına, doktor olan babasına para biriktirip de vizite ücretini veren çocuk var benimle.
İlgilendiği.
Şimdi hal böyleyken elbette ki insanlar bunu bir taviz olarak çocuklarının yorulduğu yere han yapıyorlar ama işte bir borcun ödenmesi yine aynı misliyle olur. Yani buğday borcunuz varsa para borcunuz varsa buğday vermezsiniz. Yani çocuk eğer alakaya muhtaçsa bu her istediğini yapmakla, her istediği oyuncakla almakla olmuyor. Bu tatmin apayrı bir şey. Anne babasıyla şimdi kaliteli zaman geçirme diyorlar. Eskiler bunu yaparlar mıydı? Doğrusu bugünkü mantaliteyle bunu söylemek zor. Çünkü eski hayatta anne babanın çocuklarla hayatı bir mesafe içinde cereyan eder. Yani anne baba çocuklarla arkadaş gibi değildir. Ama ben şunu da az çok söyleyebilirim. Bugünkü anne baba çocuklarıyla arkadaş olduğunu zanneden anne babaların çoğundan da çok daha sağlıklı münasebetleri vardır. En azından çocuk anne babasıyla bir iyi kötü bir diyaloğu vardır. Yani mesafeli de olsa bir diyaloğu, bir irtibatı, bir bağlantısı vardır. Anne babasının neden hoşlanacağını bilir ve anne babasının kendisinin sevdiğini, onun iyiliğini istediğini bilir. Ondan dolayı çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Belki eskiden babalar çocuklarıyla hiç konuşmazlardı. Çocuklar babalarıyla olan vasıtalarını anneleriyle yürütürlerdi. Veya babalarıyla çok resmiydiler. Yanında belli bir zaman kalırlar. Hı hı. Bacak bacak üstüne atmazlar, sigara içmezler büyüdükleri halde bile. Sual sormazlar, sual sormadan konuşmazlar ama... yine de düşünüyorum ki bunların münasebetleri belki çok daha sağlamdı ve bunların karakterleri belki çok daha bu hususta oturaklı yetişti. En azından kendi çocuklarına mantıklı ve ayağı yere basan bir münasebet kurdular. Ama şimdi öyle olmadı. Zamanın şartları anne babaların çocuklara çok farklı bir münasebet kurması neticesini doğurdu. O da işte çocuk merkezli aileler diyoruz buna.
Evet.
Buna tabii bizim kültürümüz de karşı çıkıyor. Bugün mütehassıslar da karşı çıkıyor. Biz mütehassıslar bir şeye karşı çıktı mı seviniriz. Yani bak bu doğruymuş. Hı hı. Yani böyleymiş diye. Mesela anaokullarının faydası bugün çok münakaşa ediliyor ve pek çok mütehassıslar mecbur kalanlara ben bir şey demiyorum ama mecbur kalmayanların çocukları anneokuluna vermene ben tasvip etmiyorum. Annenin yanında geçecek çocuk zamanın ben çocukların çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Anne ev hanımıysa.
Evet, ev hanımından da öte belki annenin o farkındalıkta olması lazım. Çünkü bütün gün evde televizyon karşısında çocuğunu...
O da ayrı tabii. Yani annelerin babaların hayatı ne kadar kaliteli o da ayrı mesele. Doğru, haklısınız ama yine de çocuğun ailesinde, evinde aklı başında bir anne babayla geçirdiği her zaman... Bu mektepte geçirdiği zaman da ben çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaruretler, istisnalar ve ihtiyaçlar elbette ki mahfuzdur gerek kreş gerek anaokul için. Bu hususta da yani çocukların çocuk merkezli evinde çocuk için faydalı olmadığını mütehassıslar söylüyor. Şimdi mesela ben pek çok evde çocuk odası görüyorum. Benim de çocuk odam vardı yani kendi odam vardı. Çünkü evimiz çok büyüktü. Benim bir odam vardı. Fakat benim odam bugünkü gençlerin odası gibi değildi. Yani benim odamda başka aktiviteler de olurdu. Biri gelir otururdu mesela. Ve ben odada çok oturmazdım. Ben derslerime oturma odasında çalışırdım. Yani ben odamda ders çalışırdım. Çünkü o zaman bilgisayar yoktu. Cep telefonu yoktu. O da benim yattığım yerdi. Veya evde kalabalık misafir olduğu zaman gittiğim yerdi. Veya çok dağınık bir ders çalışmam gerektiği zaman kullandığım bir yerdi. Ben hep oturma odasında ailemle otururdum yani. Hoşuma giderdi onlarla oturmak.
Ders çalışırken de orada olmak.
Bunu ben tabii herkese göre değil. Hı hı. Ben yanımda kıyamet kopsa... kendimi yaptığım işe verebilirim, okuduğumu okurum. Yanımdakilerin hiçbir şey duymam. hiç farkın benim dikkatimi dağıtamazlar. Hatta ben onlara laf yetiştiririm, başka işi de yaparım. Ben böyle alıştım, böyle yetiştim. Belki çok kalabalık bir ailede büyüdüğüm için. Bazıları bunu yapamıyorlar. Dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Bunlara bir şey demiyorum. Ama bu çocuk odası müessesesi beni ciddi bir şekilde endişelendiriyor.
Şuna benziyor, sözünüzü kesiyorum ama.
Estağfurullah.
Sanki evin içinde başka bir ev var gibi. Yani o odada mesela, şimdi bakıyorum, özellikle çocuk odalarının da banyolu olması, ebeveyn odası gibi banyolu olması, orada bir televizyon olması. Çocuk okuldan geliyor, odaya giriyor, yemek için çıkıyor, tekrar orada pansiyoner hayatı yaşıyor çocuk.
Yemek için de çıkmıyor.
Bazen onu da orada yiyor.
Annesi palyatif şeyler hazırlayıp getiriyor. Pek çok ben ailede, yakınlarımda görüyorum. Çünkü çocuk o oyunun başından kalkamıyor. Biliyorsun zamanlı oyunlar var. Başını da terk edemeyeceği oyunlar
hani
var.
Ders bile yapıyor olsa uzak bir yer, ayrı
çıkmıyor.
Bir yerde yapıyor.
Yani aileyle yemek yemiyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Ya odasından ayrılmak istemiyor, orası emniyetli. Veya aileyle sağlıklı bir diyaloğu yok. Ayda yılda bir gördüğü anne babayla belki oturup kavga ediyor. Çocuk idaresi kolay değil. Ergen çocukların idaresi hiç kolay değil. Anne babalar bu hususta ders almış değil. Hiçbirimiz elimize reçete verilmeden çocuk sahibi oluyoruz. Çocuk yetiştirmeyi öğrendiğimiz zaman çocuklar büyüyor zaten.
Evet.
Torunlarımız belki yetişeceğiz ama o da bize düşmüyor. Veya düşse de torun yetiştirmeyle çocuk yetiştirmek aynı şey değil. Böyle problemler çıkıyor. Şimdi bu çocuk odası meselesi problem. Çocuğun kapısı kapalı, içeri girmeyiniz diyor. Annesi babasını bile içeriye almıyor. Kapıyı kilitliyor. Arkadaşları geldi mi burada oturuyorlar. Eskiden bizim arkadaşlarımız geldi mi önce anne babamızla görüşürler. Onlara saygılarını sunarlar. Anne babamızdan tasvip etmediği birileri zaten görüşemezdik. Hele eve hiç gelemezdi. Ondan sonra biz bir müsait bir odada, mutfakta, bahçede, balkonda veya kendi odamızda oturur oynar veya sohbet ederdik. Şimdi öyle değil. Odalar tamamen izole edilmiş. Fakat sadece çocuk odaları mı? Pek çok ailede benim gördüğüm bir husus var. Karı koca da pansiyoner gibi yaşıyorlar. Ayrı dizileri var veya ayrı bilgisayarları var. Adam eve gelince bilgisayarının veya televizyonun başına oturuyor. Kendi dizisini veya kendi meşguliyetleri. Hanımın ayrı meşguliyeti var. Bazıları yemekte bile bir araya gelemiyorlar.
Peki
bu çok
nasıl,
sağlıksız
nasıl
bir aile hayatı. Ve ondan sonra zaten bunlar ya boşanmalarla veya mutsuz çocuklarla çevrelenen bir aile sistemi. Avrupa'da şimdi moda bir evlilik sistemi var. Belli zamanlarda buluşma evliliği. Yani evliler randevuyla bir araya geliyorlar. Her biri kendi evinde oturuyor. Randevuyla bir araya geliyorlar. Tabii yemek falan yiyorlar ama belli zamanlarda herkes kendi hayatını yaşıyor.
Yani özgür yaşamaya devam ediyorlar.
Evet,
aslında.
Bunlar da aynı evin içinde böyle. Aynı çatı altında aşkımız bir yalandı. Tabii evlenmek demek erkeğin hanımıyla, hanımın erkeğiyle bir bütün olması demek değil. Yani bir vücut olamaz. Evet, her ne kadar mecazen mukaddes kitaplar böyle söylüyorlarsa da erkek ve kadın bir beden gibidir. Yani gibidir olunca aynı olmaz. Alman gümüşü gümüş gibidir ama gümüş değildir. Bir beden gibi olamazlar. Her birinin kendi hususi hayatları elbette olur. Private hayatları olur ama bu belli bir sınırda olmalıdır. Yani tamamen kadın ayrı bir hayat, erkek ayrı bir hayat yaşıyorsa bu evliliğin bir manası yok. Ortak bir şeyleri yoksa, gezmek, tozmak, konuşmak, sohbet etmek gibi, insanlar hanımıyla veya kocasıyla sohbet etmeyi çok banal veya çok sıkıcı buluyorlar.
Neden?
Bilemiyorum.
Son
çünkü
moda
erkeklerin
bu?
Dünyası
biz bu
farklı.
Konudaki modayı sizden takip ediyoruz.
Erkeklerin
bunu.
Ve kadınların dünyası farklı. Halbuki insanların elbette ki dünyası farklıdır. Fakat en farklı olduğunuz insanla bile konuşacak bir şey bulabilirsiniz. Bu hanımınız veya beyiniz ise bu haydi haydi mümkündür. Erkekler biraz hanımların merak ettiği şeylerden, hanımlar da biraz erkekleri merak ettiği şeylerden anlarsa daha kolay bir konuşma zemini bulabilirler ve bu daha sağlıklı bir evlilik. Şimdi evlilik danışmanı gibi görünüyoruz ama o bizim işimiz değil ama neticede herkes az çok tecrübelerini ve gördüklerini, bildiklerini
evet,
başkalarıyla müşahedelerini paylaşır.
Evet,
kabul eden eder, etmeyen etmez ayrı mesele. Ama böyle bir problem var. Yani çocuk merkezli bir hayat. Şimdi bu bir kere yanlış. Evet, odası olur çocuğun ama devamlı odasında hayat geçirmek doğru değil. Bu yemekler, bilhassa sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerine ben çok ehemmiyet veriyorum. Bunlar ailenin bir araya geldiği toplantılardır. Eskiden bunlara da ehemmiyet verilirdi. Aile mesela bir araya gelmeden yemek yemezdi. Öyle mutfağa girdik, atıştırdım. Ben dışarıda yemek yedim, geldim. Böyle bir şey eski ailelerde mevzu bahis değildi. Bizim çocukluğumuzda mevzu bahis olmadığı gibi benim tetkik ettiğim eski Osmanlı kültüründe de yoktur. Yani herkes ayrı yemek yer. Evde ayrı yemek olabilir. Çok kalabalık evlerde erkekler bir sofrada, hanımlar bir sofrada yemek yiyebilir. Ama umumiyette aileler, küçük aileler bir arada yemek yerler. Bu bir kere kaidedir. Yemek yemede insan çok şey öğrenir. Çocukların en mühim mektebi yemek yemededir. Çünkü hayatımızda her zaman başkaları yemek yeme fırsatları ve mecburiyetleri oluyor. Çocuklar sofrada edebi öğreniyorlar.
Peki şimdi bir şey merak ediyorum. Bu çocuk merkezli hayatlar dedik. Şimdi hani sadece evin düzeni değil ama alışveriş yaparken bile aileler, tatile giderken, işte oturacakları evi seçerken çocuklara danışıyorlar demeyelim ama hani onun da varlığını elbette varlığına göre hareket edeceksiniz ama ay sevmedi bizim çocuk burayı. Bir daha buraya gelmeyelim.
Şimdi eskiden çocuklara bu kadar kıymet verilmezdi. Vehbi Koç'un bir hikayesi var. Londra'da lokantaya gitmişler kızıyla. Yemek niye gecikti demiş Vehbi Koç. Sizin yemeğiniz hazır ama Lady'nin yemeği daha çıkmadı onu bekliyoruz demiş. O Lady değil benim kızım demiş. Siz benim yemeğimi getirin. Hayır efendim demişler. Getiremeyiz. Lokantalarda adet böyledir. Bana bak kızım demiş. Bundan sonra ben ne yiyorsam sen de onu yiyeceksin. Şimdi evet veya eskiden mesela çocuğa lütfen demek falan anne baba için çok abes karşılanıyordu yani çocuğa sanki rica ediyormuş gibi ama devir değişti. Hazreti Ali'ye bu hususta sormuşlar çocuk terbiyesi demiş ki likülle zemenin ve mekanın rical ve makal her devrin ve yerin hükmü ayrıdır insanlara aynıdır. Şimdi çocuklara kıymet vermek onların şahsiyetini nazara almak onları onore etmek çok mühim. Zamanımızda çocuk terbiyesi çok daha zor. Eskiden bu çok daha kolaydı. Şimdi çocuklar birer sabun gibi. Sabunu sıktığınız zaman düşer, gevşettiğiniz zaman düşer. Çok usturuplu kullanmanız lazım. Onun için elbette çocuğa ev alırken veya bir iş yaparken danışmak bence mühim. Çocuğun da neticede bir şahsiyeti var. Ama danışmak illa onun dediğini yapmak demek değil. Danışmak başka şey, onun sözünden çıkmamak başka şey. Bu anne babaların bilhassa annelerin çocukların sözünden çıkmamaların dediğim gibi ben bazı komplekslerden ileri geldiğini, işte çocukken mesela ezilmiş, hiç istediği yapılmamış anne babaların ekseriye bu yola müracaat ettiğini veya çocuklara hakiki bir alaka gösterememenin işte çalışan anne babalar veya ilgisiz anne babaların çocuklarını böyle alışverişlerle böyle onore ederek mükafatlandırmaları işte her dediğini yaptık sana şunu almadık mı bunu almadık mı diye başa kakabilecek şeyler.
Vicdanını rahatlatıyorlar.
Vicdan rahatlatıyor ama bu hiçbir şeyi çözmüyor. Evet çocuklara danışmalı, sormalı, fikrini almalı. Onları bir büyük gibi görmeli, ciddiye almalı ama bence çocuklarla anne baba arkadaş olmamalı. Yani düşman gibi değil ama arkadaşlık başka şey. Arkadaşlar birbirleriyle emsaldirler. Ama anne baba her zaman çocuklarına kıymet vermeli. Onların bir fert olduğunu bilmeli. Neticede bir insandır, ruhu vardır, karakteri vardır. Bunu yok saymanın faydası yok, zararı var. Aşırı derecede itaatkar olmak da zaten başka problemleri beraberinde getirir. Çocuğa iyilik değil. Çocuğun ilerideki hayatında iyilik değil. Yorulduğu yere han yapmak çocuklar için belki anne babayı tatmin ediyor ama bilin ki çocukları mutlu etmiyor. Çocukların mutluluk sahalarını daraltıyor. Şimdi bazı yakınlarımız var çocuklara mesela oyuncak veriyor çocuğu alakasını çekmiyor. Çünkü çocuk zaten son model oyuncakları yaşamış.
Veya niye olacağınızı bilemiyorsunuz çocukların.
Çocuk hakikaten basit bir şeyden mutlu olmuyor çünkü elinde en son marka telefon var. Dolayısıyla çocukların biraz istediklerinin sınırlı yapılmasında biraz hani sofradan doymadan kalkmak kabilinden bazı ihtiyaçların eksik bırakılmasında fayda var. Çünkü ileride çocuk öyle bir hayat yaşayacak ki her şey ayağına gelmeyecek. Onun için dünyada bazı mahrumiyetleri yaşamalı. Bu eski kitaplarda anlatılır. Bilhassa hükümdar çocuklarının belli öğünlerde aç bırakıldığını biliyoruz. Hükümdarın emriyle lalalarına diyor ki çocukları aç bırakınız. Çünkü yarın bir gün başına ne geleceği bellidir. Hükümdar da olsa savaşa gider, kıtlık olur, şu olur, bu olur. Açlık çeksin, açlığa alışsın. Hatta anlatırlar ki Nuşirevan'ın oğluna lalası kar tutmayı öğretirmiş. Belli zamanlarda çocuğun eli yanarmış. Kar tutmak kolay değildir. Hatta babasına şikayet etmiş. Babası biraz serzenişli hocam demiş ki beni vazgeç, bana karışmayın demiş yani. Bu böyle. Yıllar sonra bir savaşta çok soğuk bir yerde askerler yayları yerememişler. Nuşirevan'ın oğlu yayları gelmiş. Alışık ya soğuk tutmaya. Yani her şeyin istikbalde mutlaka bir faydası var. Onun için çocukların isteklerine bazen hayır demek makul miktarda ve bazı isteklerini yerine getirmemek de çocuk için faydalıdır. Bu mühim. Bu çocukları kırmak, üzmek değil.
Bu son dönemde bir yeni, aslında yeni demeyelim ama belki bizde daha yeni. Yapabilirsin. Sen bir tanesin. Sen yapamayacaksın da kim yapacak? Aa, senin için çocuk oyuncağı. Yapamayacağı şeylerde bile çocukları yüreklendiriyoruz. Avrupa'da araştırmalar bu şekilde yüreklendirilerek hak etmediği yerlere kendini konumlandıran çocukların depresyona girdiğini, iş kurduğunda kapasitesine uygun olmayan işler kurduğunda çok çabuk ticari olarak zarara uğradığını, hatta battığını ve bu insanların intihar neşrine geldiğini gösteriyor.
Şimdi gene bizim zamanımızda diyeceğim, ben de çok eski birisi değilim ama bizim zamanımızda annemiz babamız bizi övmeye utanırlardı. Biliyordum ki ben annem babam beni sever. Bazen şüphe ederdim. Biliyorum ki annem babam benimle gurur duyar. Yani muvaffakiyetlerimle. Bazen şüphe ederdim. Hiçbir yerde övmek, methetmek, onur etmek. Belki bu da yanlış ama bize onu vermediler. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz susuz çocuklarda yersiz bir itimadı nefs, özgüven meydana getiriyor. Hı-hı. Evet, insanlarda itimadı nefs belli ölçüde olmasında fayda var. Ama aşırılığı zararlıdır. Mesela biz bu itimadı nefs dersini 1914'te aldık. Bütün dünyayı yıkacağız dedik. İmparatorluk elden gitti. İtimadı nefsin, yani özgüvenin derecesi var. İzzeti nefsin de derecesi var. İnsanın izzeti nefsi vakar derecesinde olmalı. Kibir derecesinde olmamalı. Özgüven de makul olmalı. Çocuğu aşağılamak, sen yapamazsın, sen beceremezsin demek ne kadar kötüyse, sen bir tanesin, sen her şeyi yaparsın, senin elinden kurtulmaz demek de doğru değil. Çocuk böyle olabilir veya olmayabilir. Olsa bile yanlış, ya değilse, işte siz biraz evvel sizin işaret ettiğiniz problemler doğuyor. Bunu çok yaşıyoruz. Bu çocukların hayatta muvaffak olmaması ve ruh sağlıklarının bozuk olmasının en mühim sebebidir. Ben bunları müşahede ediyorum çevremde. Üzülüyorum ama elden bir şey gelmiyor. Anne babalar çocuklarına karşı kördürler. Nasıl aşk insanı kör yapıyor? Hmm. Kördürler. Evet, bu belki eşyanın tabiatı böyle, kendinden bir parçadır. Ama dediğim gibi şunu bilmeliler ki bu çocuk için iyi değildir.
Evet.
Bir de ikinci bir husus var. Anne baba çocukken yaşadığı bütün sıkıntıların veya içinde bulunduğu komplekslerin acısını çocuktan çıkartıyor. Doktor olmak istemiştir, olamamıştır. Çocuğu doktorluğa yönlendiriyor. Belki çocuk doktor olabilecek birisi değil. Veya bir takım eksikliklerini yaşamışsa çocukluğuna, benim çocuğum yaşamasın diye işte biraz evvel anlattığımız gibi yorulduğu yer han yapıyor. Bu çocuk için iyi olmuyor. Çocuk istemediği bir hayata yönlendiriliyor, mutsuz oluyor. Ben çok gördüm, doktor olmuş, mühendis olmuş, hem de çok iyi yerlere gelmiş. Fakat mesleğini sevmiyor. Çünkü anne babası onu oraya yönlendirmiş. Anne baba tatmin olmak için onu, benim doktor oğlumu. Yani o mesleği seçmişler. Ama çocuğun belki çok daha farklı bir yöne istidadı var. Ve onda çok başarılı olacaktır.
Ve mutlu
olacaktır. Anne baba, bu aynı şey evliliklerde de caridir. Anne baba çocukların evliliğinde ya tamamen başıboş bırakır, senin hayatını sen seç. Çocuk da gençtir, duygu yoğunluğu, insan malum aşkın gözü kör. Duygu yoğunluğuyla çok olur olmaz evlilikler yapabiliyor. Onun için anne baba mutlaka gençleri evlendirirken müdahale etmelidir. Veya tam tersi ifrat tefrit, çocuğu kendi övünebileceği bir gelin veya damatla evlendiriyor. Çocuğun mutluluğu onun için mühim değil. O başkalarına ben gelinin filancadır veya damadın filancadır demek istiyor. Bunu da çok görüyoruz.
Evet.
Bu da kendi çocuğu için kötülük. Fakat insanlar onun farkında olmuyor. Çocuktan iyilik yaptığını zannediyorlar. Bu da bu zamanda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Diyeceksiniz eskiden böyle değil miydi? Evet, eskiden gelin de damat da anne baba tarafından seçiliyordu. Çocuklara sadece görüp beğenmek düşüyordu. Bazısı o bile layık görmüyordu ama umumiyetle gördü, beğendi. Yani istemediği birine vermiyorlardı çocuğu. Yani çocuk böyle ben katiyen istemiyorum nadirdir. Ama onun söz hakkı yok. Anne baba verir. Yani ama istediğine de varamaz çocuk. İstemediğine varmaz ama
istediğine
de varamaz anne baba tasdik etmedikçe. Bu da vardı.
Bunun ortasını bulmuş.
Ama bakıyoruz tamam, bu da bugün için olacak bir iş değil. Çünkü artık şimdiki çocuklar o zamanki çocuklar. Şimdiki hayat o zaman karakter. Ama anne babanın evlilik hususundaki salahiyetini ve nüfuzunu da tamamen bertaraf etmek çocuk için iyi değil.
Bir de öncesinde anlatmak lazım bence, ya da örnekler üzerinden giderek kötü bir evliliğin, iyi bir evliliğin insanın hayatını nasıl değiştirdiğini onun görmesini sağlamak lazım.
Tabii
belki.
Elbette ki. Bir de ikna zaten her şeyden daha mühimdir. Bir de şöyle bir husus var. En azından biz böyleyiz. Aslında bütün dünya böyle ama esas itibariyle biz böyleyiz. Bizde bir kızla bir oğlan evlenmez. Kızın ailesiyle oğlanın ailesi evlenir.
Bunu da
bakın,
evlenince anlarlar zaten.
Bu evlendikten sonra anlaşılır. Kız ailesinden vazgeçemeyeceğine göre, oğlan ailesinden vazgeçemeyeceğine göre, o zaman ailelerin de birbirine denk ve birbirini tasvip eden insanlar olması lazımdır. Evet, oğlan ailesinden vazgeçtiği oluyor. Nadiren de kız ailesinden vazgeçiyor. Ama bu sağlıklı mıdır? Yani bir insanın evlilik için anne babasından vazgeçmesi sağlıklı mıdır?
Bunun da ne olduğunu çocuk sahibi olunca anlıyorlar.
Evet, bu aynı şeyi çünkü onlar da yaşıyorlar. Evet. Bazı aileler hakikaten psikopattır. Yani çocukları için çok zararlı düşünüyorlar ve hareket ediyorlar ama bunlar nadirdir. Bunları bir tarafa bırakıyorum ben. Normal aileler için düşünüyorum. Elbette ki çocuğun iyiliğini ister. Ne kadar duygusal da olsa, hissi de olsa, kompleksleri de olsa, çocuğu ters yönlendirse de yine çocuğun iyiliğini ister. Onun için evliliklerde de ben tamamen fikrin çocuklara bırakılması taraftarı değilim. Anne babaların da bu işte ciddi müdahalesi olması çocuklar için. Bakın bunu tekrar ediyorum. Anne baba için değil. Çünkü çocuklar mutlu oldu mu anne babalar da mutlu olur. Çocuklar için sağlıklıdır.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.